Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyettesiniz
inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun.
Allah afiyetlerinizi daim eylesin. Amin. Hocam bugün trafiği konuşalım diye düşünüyorum. Şimdi yaz dönemi, hani şehirler arası trafik arttı denebilir. Şehirler biraz sakinleşmiş olsa da böyle Anadolu'ya doğru, Anadolu'nun kendi içinde trafiğin arttığı, herkesin memleketine gittiği, geldiği biliniyor. Tabii bu arada da sık sık kazalar da oluyor. Yani bizde bazen bayram döneminde, bayramlar döneminde bu trafik artar, gidiş gelişler artar ve bütün haberleşme kanalları bayramda ne kadar trafik kazası oldu, kaç can kaybedildi,
seçim sonuçları gibi
onu verirler değil mi? Evet. Şimdi bir şey var ki biz trafikte sıkıntılıyız hocam. Yani şehir içi trafiğinde de sıkıntılıyız. Şehirler arası yolların trafiğinde de sıkıntılıyız. Oradan da belki insanımız, bu trafiğin ana aktörü olan insanda sıkıntı var gibi bir sonuç çıkıyor. Yani bazen şöyle de yapıyoruz. Diyelim ki Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya'da, yani bir takım başka ülkelerde, belki biraz da Müslüman olmayan ülkelerde trafiğin çok daha insanların birbirine saygılı biçimde işlediği, orada niye oluyor da bizde olmuyor bu tarzında da yakındığımız bir alan trafik. Yani bazen şu da söyleniyor: trafik düzelirse, orada bir düzelme görürsek, belli ki insanımızda da karakter itibariyle bir olumlu gelişme olmuştur gibi değerlendirmeler yapılıyor. Yani trafik her bakımdan gündemde. Tabii kaybedilen canlar var. Yani kadın, çoluk, çocuk, yani senelik trafikteki can kaybımız oldukça yüksek. Dünyanın ön sıralarında. Ne yapalım? Yani bu sizin de biliyorum ki trafik üzerine böyle dersleriniz var değil mi? Evet. Trafik üzerine dersleriniz var ve bildiğim kadarıyla bir büyükşehir belediyesi o derslerinizi CD yapıp dağıttı. Yani din adına da trafik konusunda bir şey söylemek lazım. Oradaki kul hakkı vesaire. Epeyce uzun tuttum girişi. Buyurun hocam.
Meseleyi çözün, daha da uzatın hocam.
Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Yıllar önce bir ders başlığını "Trafikte de Müslümanız" diye koymuştum ben.
Evet. Yani bahsettiğim ders, evet, o belediyenin dağıttığı ders.
Belediye onu artık trafik düzelir diye zannetti ama camideki Müslümanlık oranımız bile orijinal Müslümanlık oranı olmayınca,
evet,
yani trafikte ne kadar Müslümanca yaşayacağız, evet, ki? Şöyle özetlememiz lazım üstadım. Bir Müslüman maazallah hırsızlık teşebbüsünde bulunsa, yani bir şey çalıyor, şeriatımızın hırsızlık cezası takdir ettiği çapta bir şey çalarken, beni Allah görüyor, bunu çalmamam lazım hissiyatı ne kadarsa, trafikte de o kadar Müslümandır o. Neden? Niye hırsızlıktan çekiniyor da Allah beni görüyor? Çünkü Allah başka bir kulun hakkını haram etmiştir.
Evet.
Binaenaleyh o adam seni görmese de, sen o mesela bileziği çaldın, görmedi bile olsa bu durum, Allah gördü ve hesabını soracak. Binaenaleyh kırmızı ışıkta geçerken, trafik ihlali yaparken, kornaya basılmayacak yerde, hastanenin önünde mesela, kornaya basarken de Allah görüyor diye iman etmemiz lazım bizim. Yani Allah-u Teala sadece hırsızları mı görüyor? Ya da sadece camide namaz kılan Müslümanları mı görüyor da sevap yazıyor? Her yerde bizimle Allah. Nerede iseniz Allah sizinle.
Evet.
İse eğer imanımız, bu dünya 7 milyar değildi, bir kişiyim ben ve bu bir kişi olarak da zevk için araba kullanıyor olsam bile kurala uyarım.
Evet.
Bu olmalı Müslümanın itikadı. Ya diyeceğiz ki Allah-u Teala sadece camide görüyor bizi, sadece caminin hesabını soruyor, dışarıda sokağa karışmıyor. O zaman protestan bir Hristiyanlığa neuzübillah döndük. Her yerde bizimle ise Allah Celle Celaluhu ve Allah-u Teala'nın melekleri her yerde bizi murakabe ediyorsa, bizim şeriatımız kafire bile zulmedersen kul hakkı ödersin diyorsa ki, yani mesela kafire, kafirin malını çalarak bir tecavüz etmek, hakkını yok saymak var mı bizim dinimizde? Yani bu kafirdi diye malını alabiliyor muyuz adamın? Kolunu koparabiliyor muyuz? Gözünü çıkarabiliyor muyuz kafirdir diye? Hayır. İnsanın insan olarak saygınlığı var. Kaldı ki trafik bir insanın saygınlığı ile ilgili de değil, İnsanlığın bütününün saygınlığı ile ilgili. Bu sebeple trafikte de Müslümanız. Camide bizi murakabe eden Allah, camide de murakabe ediyor.
Trafikte de murakabe
ediyor. Trafikte de murakabe ediyor. Bu şekilde düşünmediğimiz sürece Müslümanlığımızda eksiklik var.
Sorun anlayışında var. Eksiklik değil mi hocam?
Anlayış Müslüman. Ve pratiğinde.
Pratiğinde.
Yani bu neye benzer? Hırsızlığı haram görüyoruz, gaspı helal görüyoruz.
Evet.
Öyle olabilir mi? Ya da memur mesela kılıfını uyduruyor, bahşiş bana verdi diyor. Halbuki rüşvet mantıklı. Yani helal mi oluyor memura bu? O bahşiş dedi ona diye. Ya da sen 10 saat çalışacaksın denen yerde 7 saat çalışıp evine gidince helal oluyor mu ona o? Yani niye çekip evine gidemiyor Müslüman da mesaisini sonuna kadar dolduruyor? Allah görüyor. Patron görmüyorsa da Allah görüyor diyor. Bunu trafikte de sağlamak zorundayız. Burada başka bir başlık çıkıyor. Genelde ben böyle konuştuğum için bana mesela bir üniversiteli kardeşlerimiz bir ders yaparken dediler ki, yani trafik kuralları ayet mi dedi bir tanesi. Çıkışı güzel, yani doğru, trafik kuralları ayet değil, İçişleri Bakanlığı'nın koyduğu kurallar bunlar.
Evet.
Mesela kırmızıda durulacak yahut da burada 80'den fazla sürat yapılmaz. Bunu İçişleri Bakanlığı koydu. Ve bu mesela Türkiye'de Müslüman İçişleri Bakanı, ama belki de işte Hindistan'da inekperest birisi bu kuralı yazdı, koydu önüme. Ama bu kural insanlığın geldiği hayattaki sağlık kuralı, yaşama kuralı. Yani insanlık bu kuralları bir zevk için koymadı. Başka türlü can güvenliği yok. Başka türlü insanların hayat teminatı zarar görüyor. Bu sebeple bu trafik kuralları kondu. İnsanoğlunun bunları koymuş olması ayetlere, hadislere rakip olmasını gerektirmiyor. Ekmeği fırında pişirmeyi ayette mi öğrendik? Adem Aleyhisselam'dan beri belki ekmek fırında pişer diye bir kural geldi. Niye kömürde ekmek pişiyor, kömürün içine atmıyoruz bunu yani? Bunu da mı ayette yazması gerekiyor? Hayır, ekmek böyle pişer diye bir teamülümüz oldu. Araç kullanırken şöyle dikkat etmek lazım diye de bir teamül oldu. Ekmekle ilgili, yemek yapmakla, fasulye yemeğiyle ilgili kuralı, fasulyeye soğan katılır, bu kuralı hadis-i şeriflerden mi
öğrendik? Bu soru niye soruluyor hocam? Belki onu da anlamak lazım.
Bu soru kaçamak yapmak için soruluyor. Mesela ben 80 kilometre sürat yapılacak yerde 120 yaptım. Ne yapıyorsun? Allah'tan kork deyince hakikaten camide Allah'tan korkulacağını düşünüyor.
Evet.
Burası da cami değil. Yani bir nebze zevklerimize müdahale etmesin Allah-u Teala hissiyatı bu aslında.
Yani şöyle bir şey, diyor ki ayet mi var bu konuda?
Ayet mi var bu konuda?
Ayet diye. Mi var? Yani ayet olsa ben bunu takacağım diyor.
E takıyor yani, da nitekim namaza ya, gidiyor
namaza
mesela.
Namaza gidiyor. Şimdi yani sanki yol için bir ayet gerekiyor, trafik için bir ayet gerekiyor ya da hadis gerekiyor gibi bir mantık var, algı var. Yani insanların koyduğu bir takım kurallar sebebiyle biz hayatımızı sınırlayamayız gibi. Şimdi burada bir zihniyet çarpıklığını belki düzeltmek
ben
lazım.
Ben bunu yani. Zihniyet yani kasıt olarak yorumlamak istemiyorum. İşte keyfine zarar gidiyor. Ben o gence dedim ki o zaman gençlere daha doğrusu. Peki dedim. Sen dedim hiçbir yerde çalıştın mı dedim. Yaz tatilinde çalışıyorum dedi. Bir ücret anlaştınız mı? Anlaştık. Mesela dedim ne anlaştınız? Söylemesem olmaz mı dedi. Olmaz dedim. Söyleyeceksin dedim. İşte dedi 1000 liraya anlaştık dedim. Peki dedim sana iş veren ay sonunda Kur'an'da mı yazıyor 1000 lira? Al 600 liraya git derse ne diyeceksin dedim. Anlaşmamız var ama Allah sözünüze uyun. Verdiğiniz sözlere sadık kalın diyor dedi. Sadık. Ya 1000 olsun diyor mu Allah dedim. Hayır dedi. Niye? Değiştirdim sözümü. 600 veriyorum dese. Bak senin özeline dokununca ayete gerek yok sözleştik diyorsun. Hadise gerek yok sözleştik diyorsun. Bu trafik kuralları da insanlığın sözleşmesi kardeşim. Evet. İki insanın değil. Bütün insanlığın sözleşmesi. Dünyanın hiçbir ülkesi ben takmıyorum bu kuralları demiyor. Vatandaşının hayatta kalmasını istiyor çünkü.
Belki orada açık mesela İslam'ın Allah'ın koyduğu kurallara açıkça aykırı olan bir hüküm söz konusu olursa mesela trafikte öyle bir kural koydu.
Trafikte ha. Müzik çalacaksın diye bir kural olsa mesela ona muhalefet edersin.
Evet.
Ama böyle bir şey yok ki ortada.
Evet.
Can güvenliği ile ilgili bu. Kaldı ki bu gençlere sonra geniş bir şekilde izah ettim. Allah-u Teala şeriatını 5 esas üzerine koruyor. Bunlardan bir tanesi de can güvenliğidir.
Evet.
Bir İslam devletinin camilerde namaz kılmayı sağlaması kadar can güvenliği sağlaması da vazifesi, akıl güvenliği, iffet güvenliği, mal güvenliği, bunları sağlamak zorunda İslam devleti.
Evet.
Yani İslam devleti sadece Müslümanları hacca götüren bir devlet değil. Bu boyutuyla baktığımız zaman devletlerin koymuş olduğu trafik kuralları insanlık değeri haline gelmiştir şu anda. Bu insanlık değerine bağlılık dinimizin emridir. Sen evet. Yani çevreyi kirletirken de biz bununla karşılaşıyoruz.
Yani bazen denir evrensel kurallar. Ya bu bir manada insanlığın ortak değeri.
İnsanlık bir şeyi ortak değer haline getirdi mi?
Evet.
Bu da açıkça şeriatımızda aykırılık göstermiyorsa bu Müslümanlığın emirlerinden biridir o zaman.
Evet.
Burada bunun hani derler ya lamıcı mı yok? Bunun lamıcı mı yok artık?
Evet.
Yani bu böyle başka tarafa kaydırılamaz. Dolayısıyla Müslüman camide kıbleye ayağını uzattığında maazallah sigara içtiğinde caminin içinde ne hissediyorsa yani Allah-u Teala'nın şeriatına aykırılık, dine aykırılık, ahlaki zafiyet ismini nasıl koyarsak koyalım. Ne hissediyorsa başka bir Müslümanın arabasına çarptığında da bunu hissetmelidir. Bu şart.
Evet.
Burada tabii kaza camide de olur, trafikte de olur. Trafikte. Ona bir diyeceğimiz yok. Evet. Kaza başka bir şey.
Başka bir şey.
Kazaya neden olmadaki zafiyetlerimiz, tembelliklerimiz, laubaliliklerimiz konuştuğumuz ayıptır.
Evet.
Mesela Müslüman abdestin var zannettiği halde abdestsiz camide 5 vakit namazını kıldığı olmaz mı? Yani insan olursun unutursun abdest. Camide evet. De bozulur. İmamın da abdesti bozulur. Bu camideki bir kaza olur.
Evet.
Dolayısıyla bundan dinden de çıkmaz insan. Günaha da girmez. Gider abdestini alır gelir. Namazını tamamlar. Aynı şey trafikte de geçerli. Yani Müslümanın elinden kaza olur mu? Olur.
Olur.
Ama ne deniyor? Yakın günlere ait değil. 1-2 senelik bir olay. Bir istatistik görmüştüm. Trafik kazalarında mekanik bölümü kaza, yani arabadan kaynaklananlar %5'i geçmiyormuş.
İnsan.
%95 insandan kaynaklanıyor. Evet. Tam bu rakamı böyle belki 1-2 farklıdır ya, ama.
Büyük kısmı insan.
Büyük kısmı insanın gafletinden. Mesela uyku bunun başında geliyormuş.
Evet.
Alkol ikinci sırada geliyormuş. Ondan sonra uzun süre araçta bulunup yorulmak, bunun yorgunluk başta geliyormuş. Kurallara uymamak zaten bu işin sultanı. Uyku da kural meselesi. Bu sebeple Müslüman olarak bizim mesela araçta, direksiyonda en fazla 3 saat kalınır. 3 saat sonra insanın görme, duyma, yorumlama kabiliyeti zayıflıyor diye bir veri oluştuysa insanlıkta, 3 saatten sonra abdestim bozuldu, camiden çıkmam gerekir gibi düşünmemiz gerekir. İnip 10 dakika bir mola verip yola devam edilmeli ya da şoför değiştirmeli. Bir, iki, mesela deniyorsa ki bir araç her 10 bin kilometrede bir rot balans bakımına girmesi lazım, balata değiştirmesi lazım. Misal, yani bunlar şimdi yani kural gibi söylediğimiz şeyler değil ama servis sana söylüyor, 10 bin kilometre sonra bu arabayı bize getireceksin diyor, yağını değiştireceğiz diyor. İşte kendine göre kesinlikle ondan sonra o arabayı kullanmayı asgari mekruh kabul etmek lazım. Mesela far ayarı.
Yani dinde hepsinin karşılığı var.
Var tabii hocam.
Evet.
Müslümansan var tabii.
Evet.
Neden? Mesela far ayarı diye bir şey var araçlarda.
Doğru.
Far ayarı nedir? Karşındaki insana zarar vermeden yol alma. Kendine de görüş sağlama tabii. Kendi görüşünü de sağla ama daha çok gece karşındaki insana zarar verip vermemeyle ilgili.
Şimdi hocam sözünüzü unutmayın. Böyle gece bir yolculuk yapıyoruz çocuklarla. Şimdi karşıdan geliyor araç, uzunları yakıyor. Şimdi biz selektör yapıyoruz ki uzunları şey yapsın, kısaltsın diye. O devam edip gidiyor. Dedik ki acaba bizde mi bir sorun var?
Tabii.
Bizde mi bir sorun var? Meğerse bizim farlar şeymiş, yani uzakları göstermese bile o bir far ayarı var.
Far ayarı,
far
yüksek.
Ayarı yüksekmiş. Ondan sonra düzelttik, karşıdan da uzunlar yakmamaya başladılar.
Bazen, ya da siz arkaya çok yolcu koydunuz, araba önü kalktı mesela, far ayarını ona
şeylerde
göre
oluyor, kasislerde oluyor. Böyle araba hakikaten uzunları yakıyor.
Onun için şimdi yeni arabalarda far ayarını böyle hemen kolay bir yere yapmışlar. Far yukarı aşağı gidiyor. Yolcuya göre değiştiriyor.
Ya bazen yani karşıdakini suçlarken kendimiz de hata yapmış olabiliyor.
Ya biz yapmazdık hata aslında. Anlayış öyle.
Evet.
Şimdi far ayarı bile, buyurun, bu örnekte olduğu gibi bir kişi, beş kişi, on kişi adamı sinirlendiriyorsun. Mesela bir kamyon şoförüne acıyorum ben. Kamyon şoförü zavallı bir gece hiç değilse 200 tane öyle uzun far gereksiz yakan biriyle karşılaşıyor. Adam sinir küp oluyordur.
Evet.
Yani o insanın gidip aynasını kırmamız gerekmiyor onun kul hakkı olması için. Bir Müslümanın sinirlenmiş olması, hatta Müslüman olmayan birinin sinirlenmesine sebep olmak da kul hakkı değil mi? Kıyamet günü zerre miktarı hesaplar çıkmayacak mı ortaya?
Çok girift bir alan hocam. Yani trafik çok böyle kul hakkının böyle anı anına devreye gireceği girift bir alan. Yani o kadar çok insan ilişkisi oluyor ki mesela bir şehirde trafiğe çıktığınızda değil mi, binlerce insanla temasınız oluyor. Yani çok dikkat etmek gerekiyor.
Babamla Silivri'den geliyorduk.
Evet.
Babamı hastaneye, böyle acil değildi ama bir muayene için getiriyordum. Normalde 50 dakikada geliyoruz oradan. 3 saatte geldik. Otoban kilitlendi.
Evet.
Ne geri gidebiliyorsun, ne çıkışı var, ne bir kenarda durup bir çay içebiliyorsun. Mola verecek bir yer yok. Bir azap yani. Şimdi bir zaman
yanınız sıkıldı.
Ben alışıkım zaten, öyle gidip geliyorum da babam alışık değil. Yani dert etti bunu. Savaş mı var demeye başladı. Niye böyle oluyor filan. Şimdi 80 yaşında bir insan araç kullanmıyor.
Sıkışıyor, sıkılma.
Yani senede
daralma.
Hatta 2 senede bir böyle uzun bir yola çıkıyor mesela.
Evet.
Uzun dediğimde 20-30 kilometre yola çıkmıyor bir yere. Şimdi sonunda araç yollar az açıldı, geldik. İki araç birbirlerine zarar vermişler. Öyle bir zarar vermişler ki yolun sağa sola her yeri kapalı. Yani orta iki şeridi işgal etmişler. Yol kapalı. Onlar sulh olmuşlar aralarında. Sulh olunca kenara çektiler. Bizim yarım saat, 30 dakika beklediğimiz bize kar kaldı. Biz çıktık. Çok enteresan bir şey oldu. Babam tam biz geçerken onlar böyle tokalaşıp
ayrıldı.
Ayrılıyor o iki araç. Onlar ayrılınca biz gördük o sahneyi.
Evet.
O arada kenardan geçiyoruz. Ben dedim ki iyi ki helalleştiniz dedim.
Evet.
Yani içimden böyle. Babam da dedi ki bizimle helalleşmediler ama dedi.
Evet.
Bu çok enteresan bir şey hocam. Evet. Bizimle helalleşmediler dedi. Şimdi iki araç dövüştü yolda diyelim. Araç dövüşü oluyor. Bu araçların sahipleri helalleştiler. Ya da tazmin ettiler zararlarını. İlla helalleştiler değil mi? Tazmin edersen de o bir helallik çeşidi. İyi de hastaneye gitmekte olan bir ihtiyar o yolda gereksiz dakikalarca bekledi. Sinir sistemi bozuldu. Onun gibi binlerce insan. 3 kişi, 100 kişi değil. Bunlarla durup tek tek helalleşemiyorsun. Zaten bu bir sorun. Git, yeter ki git bir daha yolu tıkatma. Yani nasıl durup helalleşen? El işareti yapıp da ey insanlar siz de hakkınızı helal edin mi diyeceksin. Ya da 80 yaşında bir insanın hastaneye yetişme derdi nasıl helallik alınabilir o adamdan? Evet. Yani kaç paraya helal edersen hakkını adam. Şimdi trafikte bütün mümin kardeşlerime bunu düşünmeye davet ediyorum.
Evet.
Öbür araçta zaten kanun seni helalleştiriyor.
Evet.
Şuraya böyle tabii ödetiyor. Yani tabii kimsenin hakkı hemen hemen kalmıyor.
Kalmıyor.
Maazallah ölüm de olmadı diyelim.
Evet.
Bu trafikte sebep olduğumuz yoğunluk. Bunun hakkı kim ödeyecek bunu? Vatandaş olarak sana devlet yolu oyalama hakkı vermiyor. Bu otoparkta da geçerli üstadım.
Doğru.
Otoparkta. Mesela kaldırımda otopark yapıyorsun sen. Küçücük çocuk kaldırımdan yürüyemiyor. Yoldan yürümek zorunda kalıyor.
Annesi kazası oluyor.
Annesi onu göndermek istemiyor bu sefer. Yürüyeceği yol yok çocuğun. Devlet bana göre suçlu bu konuda belediyeler. Yani otopark sorununu çözmüyorlar. Kaldırım yapmıyorlar. Hem de bir yandan devlet çıkıp Sağlık Bakanlığı bol bol yürüyüş yapıyor. Nerede yürüyeceksin? Köylerde bile yürüme imkanı yok. Yani kaldırım köyde de patikaları bile otopark olarak müsaade etmişsin insanlara. Dolayısıyla bu işte üstadım. Orada iki şoför sorumlu. Trafikten sorumlu olanlar sorumlu. Devlet kesinlikle sorumlu. Yani devlet bu konularda namaz kılıyoruz biz. Haram yemiyoruz diye kıyamet günü kurtulamaz belediye. Kimse artık devletin bu biriminden sorumlu olanlar. Mesuller bunlar. Mesela İçişleri Bakanlığı ya da Trafik Dairesi Müdürlüğü diyelim. Bu bayramlardaki yoğunluğu, bayramlardaki kazalar veya normal kazaları kendilerinin de kıyamet günü sorgulanacakları şey olarak düşünmeleri lazım. Sadece vatandaş hakkı
bir
koruma söz konusu.
Bir çaresizlik mi var hocam? Yani bunlar hep söyleniyor ama sonuçta gene de binlerce can. Nedir yani, bir insan kalitesi problemimiz mi var?
Hocam bir kere yani o çok yüksekten bir itham geliyor bana yani, kalitesiz. Neremizden tutuluyor ki trafikten tutulamayacak yani neresinden? Allah rahmet etsin Timurtaş hocamız hep derdi ki bir gazeteyi suya attığında nasıl her taraf ıslanıyorsa öyle her tarafımız ıslak bizim filan diye örnek veriyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani her tarafta sorun var da burada üstadım bir nebze görgüsüzlük gibi bir şey var. Yani bisikletle gidilecek yere bile taksiyle gidiliyor. Yürüyerek gidiyor. Bakkala bile arabayla gidilebiliyor mesela. Hele yani İstanbul'da belki çok yoğun toplu taşıma araçları ama Anadolu'da daha rahat toplu taşıma araçları. Onlar kullanmayı insanlar biz kendimize yani seviyesizlik ya bu zamanda arabasız mı dolaşacağız gibi nefsanilikte çok şey olduğunu düşünüyorum. Bir de üstadım benim yani böyle ütopik bir tavsiye ama ehliyet alacaklarda psikolojik test yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl silah ruhsatı isteyenlere böyle psikologdan git test yap deniyor ya.
Aslında arabayı direksiyonu veriyorsunuz.
Yani mesela ben bu yol 10 saatte gidilir dendiğinde 8 saatte giden bir şoför, bir de bunu övünerek anlatıyor. 8 saatte geldik diyor, kontrol yoktu yolda diyor. Toplum olarak onu protesto edemiyoruz biz. Bravo, nasıl geldin falan bile diyebiliyoruz. Ama ona birisi çıkıp yavrum sen acilen bir psikiyatriye git, sen 2 saat nasıl bu yolu kısalttın diyebilmeliyiz. Yani bu bir nevi sağlık sorunu da biraz.
E tabii.
Yani. Bu ciddi ciddi bir sağlık sorunu. Yani hovardalık denirdi eskiden. Hovardalık yapmayı bir övünç vesilesi kabul ediyorsak eğer. Mesela gençler, belli eski model arabalar var, ismini zikretmeyelim, hala para ediyor onlar. Bir galerici arkadaşı dedim, bunlar niye para ediyor dedi. Bunları ehliyetsiz çocuklar alıp İstanbul sokaklarında tur atıyorlar dedi. Bunlar arkasına büyük bir egzoz taktırıyorlar, kalın kornalar taktırıyorlar. Bu onların zevki oluyor. Ya devlet toplasın bu arabaları o zaman. Madem bunlar binmek için değil de sokaklarda serserilik yapmak için kullanılıyor. Ben en alttaki şoför Müslümandan en üstteki Müslüman yöneticiye kadar herkesin bu meselenin ahiret boyutunu da düşünmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Mesela bu kurullara Diyanet'ten de temsilci alınsın diye açıklamalarda, madem devlet elhamdülillah artık dinden kaçmıyor, Diyanet'in bu konudaki hükmü trafik kurallarına eklensin.
Evet.
Yani burada 90 kilometreden fazla yapman haramdır kardeşim. Yazılsın, ne var bunda? Yani İslam devletiyiz. Evet. Öyle olacağız diye bir heyecanımız var. Yani trafikte İslamlaşmadığımız sürece camilerin minarelerini büyük yapmış olmamız bizi İslamlaştırmıyor.
Ya belki İslam en çok trafikte lazım hocam. Yani
acil olarak.
Değil mi? Acil olarak. En çok orada lazım. Çünkü tabii. Orada İslamsızlığın, yani o ölçüsüzlüğün diyelim, değil mi? Ölçüsüzlüğün bedeli canlarla ödeniyor yani.
Yani bu bizim de canımız oluyor. Evet. Bizim de canımız oluyor.
Kime çıkacağı bilinmez ki hocam.
Üstadım, korkarım.
Yani siz babanızla, değil mi, rastladınız yani. Bunun bedelini siz ödediniz. Babanız ödedi yani.
Babam ödemedi. Dosyalı aldı o. Babam öyle helal olsun falan demedi.
Yani. Hayır, ister istemez. Yani doğru, ahirette alacak ama.
Büyük bir mahkemeye sevk etti o dosyasını. Çok sinirlendi. Çok bunaldı çünkü.
Evet, evet.
Alışık değil daha doğrusu. Bana göre hiçbir şey olmadı.
Evet.
Ben trafik sıkıştığı zaman Kur'an okuyorum. Bir cüz, iki cüz okuduğum yerler oluyor.
Evet.
O vakit bana göre geçiyor. Alıştım bir tür.
Evet.
Giderken de zaten ona göre tıkanma payı koyuyorum. Bir yere, bir toplantıya gidiyorsam tıkanma payı koyuyorum. Ama acil bir vaka benim de başıma bir gün gelebilir.
Hocam ya mesela bu emniyet şeritleri kullanılıyor. Bakıyorsunuz ambulansın geçişi, değil mi, önleniyor. Yani o emniyet şeridini kullanmaması gerekenler kullandığı takdirde ambulansların geçişi engelleniyor.
Ambulans, yani.
İtfaiye,
emniyet.
Yani, evet, yani nasıl bir insan şeyi, psikolojisi bu? Yani bunu ben ihlal ederim, bu benim hakkım gibi bakan bir şey var, bir insan türü var yani.
Bir gün bir arkadaş bizi ziyarete gelmişti. Hoş geldin falan derken, ya dedi, burada dedi polis önümü kesti dedi, ceza kesti dedi, geçmiş olsun dedim. Hayrola, arabana mı? Yok dedi, polise dedim ki kes cezamı ama hızımı kesme dedim dedi. Ya, aferin mi diyeceğiz sana dedim ya. Şimdi bu bir delikanlılık zannediliyor.
Evet.
Efendi efendi gitmek ihtiyarlık görüntü oluyor yani. Eceline gitmek ne zaman force konusu oluyor ya.
Yeah.
Ama burada üstadım, bütün dünya devletlerinde rally yapılıyor. İstanbul'da da rally mekanı yapıldı. Yani evet. Bunu televizyonlar canlı yayınlıyorlar. Yani çılgınca araba kullanmayı teşvik ediyorsun bir defa. Yani burada bir dünya çapında bir politika sorunu da var. Yani bir rally.
Ama hocam rally Yani düzenlenmiş bir alanda, yolda yapılıyor. Yani oraya sınırlı sayıda şey giriyor.
Ama yani, hız aşkını insanları körüklüyorsun.
Yani, doğru, haklısınız ama yani bu şehir trafiği demek, genel trafik demek. Bu herkesin yani belli disiplinler içinde hareket etmesi gereken bir alan değilse, yani şimdi diyelim ki bir otobana baktığınızda önünüzden binlerce araç geçiyor yani. Yani birisi riayet etmese onun kargaşa ortaya çıkıyor. Yani o düzenin, düzen anlayışının yani kazanılması lazım. Onun hiçbir,
kesinlikle,
hiçbir şeyi olmaması lazım. Böyle kaçamak tarafı. Yani şu veya bu şekilde.
Bunun için trafikte de Müslümanlığımızla araç kullanmak zorundayız.
Evet, evet.
Yani
evet,
başka hiçbir çaresi yok bunun. Keşke trafik cezalarına gerek kalmaz olsaydı bizim toplumumuzda.
Öyle de bir anlayış var. Mesela ya bu işte falan, mesela Batı'da herhangi bir ülkede ya bu trafik düzgün işliyor dendiği zaman hemen bir başkamız da diyoruz ki ya orada cezalar korkunç yani.
Memur maaşı kadar.
Memur maaşı kadar. Şimdi ne yapacağız biz yani? Mesela o Müslümanlık terbiyesi nasıl olacak ki cezasız bu işi önleyeceğiz?
Üstadım, şehit bile olsa insan kul hakkını ödemeden cennete girmeyecek diye inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz?
Evet.
İnanıyoruz.
İnanıyoruz.
Böyle bir şehit olsan. Kul evet. hakkı kul hakkıdır. Peki kul hakkı sadece bilezik çalmak mıdır? Hayır canım. Gıybet de kul hakkı.
Evet.
Ses tacizi de kul hakkı. Hatta kaş göz hareketiyle karşı tarafıyla eğlenmek.
Alay etmek.
Kul evet. hakkı. Adamın arabasına zarar vermeyi kul hakkından zaten hiç konuşmuyoruz. Yani evet. adamın aynası kırılmış. Bir ayna onun belki de çocuklarının bu bayramda veya herhangi bir bayramda alacağı ayakkabısının bedeliydi.
Evet.
Kul hakkı, bunlar ayrı bir mesele. Buradaki bu kul hakkı mefhumu, yani Allah'ın önünde hesap ödeme korkumuz 800 euro cezadan daha değerli değilse bizim gözümüzde, trafiği hiç konuşmayalım o zaman.
Evet.
Amentü billahi ve melaketihi konuşalım.
Evet.
Ve yevmil ahireyi konuşalım o zaman biz. Yani Rabbimin soracağı hesabın en hafifi, bir saniye kulum niye böyle yaptın demesi, ne kadar euro cezaya tekabül eder bu dünyada?
Evet.
Ki ben ahirete iman eden biri olarak çıktığım trafikte herhangi bir Avrupalının para cezasından korktuğu için hata etmemeye çalışmasından daha geri kalıyor.
Acaba Avrupalılar da ya bir şekilde bu insanı dizginleyemeyiz? Hani direksiyona geçince insan psikolojisinde bir canavarlaşma şeyi vardır gibi. Dolayısıyla cezaları azami seviyede koyalım ki bu insan hizaya gelsin falan. Böyle bir anlayış
tamam,
mı var?
Doğru. Onun ilahı da ahireti de eurosu hocam. Onları bir kenara bırakalım. Bizim ahiretimiz var.
Biz ne yapacağız hocam? Biz mesela tamam, onun ahireti ve ilahı euro. Biz de kendi insanımızı...
O zaman ahirete imanı bir daha koyalım. Bu ahirette ne yapacağız biz hocam? He. Sadece namazlarımızın eksiklerinin hesabını mı vereceğiz ahirette? Basılan her korna ahirette bir daha çalınacak hocam. Bu kadar basit.
Evet.
Dıt yapacak ahirette o ses.
Evet.
Ya bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kul hakkı ile ilgili verdiği örnekler aklı durduruyor ya. Yani aklı hayale gelmez ince ayarlar. Düşünebiliyor musun? Birisine gözünle kırpıyorsun gözü de hop ne var diye işaret ederken tahkir ediyorsun adamı. Bu ahirette karşına çıkıyor. Veylülli küllü hümezetin lümeze.
Evet.
Yani teraziyi bir milim oynatıyorsun. Veylülül mutaffifin.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'imiz bizi terbiye etti. Biz milyon dolar olsa euro cezası hiç sayılacak kadar basit gelmeli gözümüze. Rabbim benim önümde sen trafikte niye hızlı gittin diye soracak ya.
Ya.
Ya da diyeceğiz ki nauzu billah. Yani ahirette arabayı niye sorsunlar ki bana, ahirette arabayla gitmeyeceğiz.
Evet.
Öyle mi? Asla öyle değil. Dolayısıyla biz trafikte ahirette hesabı verilecek hatalar yapacağız. Yaparsak
verilebilecek yani. Evet.
Nasıl vereceksin orada işte kul hakkı. Evet. Yani burada kornaya basıyorsun. Gereksiz yerde çocuğu uyandırıyorsun. Kırmızı ışıkta geliyorsun. Öbür adamın ödü patlıyor. Bir basıyor frene. Oradaki kaldırıma çarpıyor sana çarpmamak için. Sen çekip gidiyorsun. Adam da plakanı alamıyor.
Evet.
Tamam. Kurtuldun. O nereye gidiyordun? Cuma namazına gidiyordun. Cuma'ya yetişmek için bunu yapıyordun.
Cuma'ya yetişmek için kırmızı ışıkta geçtin.
Geçiyorsun.
Evet.
Orada bir mümini taciz ettin. Kıyamet günü o Cuma'yı ona veriyorsun. Niye kıldın ki Cuma'yı? Nasıl hesaplaşacağız kıyamet günü? O Cuma'yı alacak adam. Keşke sadece Cuma'yı alsa diyeceğim hani. Belki o günkü ikindiyi de alacak. Çünkü o oradaki helalleşmeler oradaki bir birime göre yapılacak.
Evet.
Kim bilir onun o andaki ölüm korkusu ya da işte hanımı arabada bayıldı korkudan biz arabaya çarpıyoruz diye böyle bir endişesi olan bir Müslüman yani ne fena hak ister kıyamet günü. Velev kafir olsun gerçi yani kafirlerle de helalleşme var kıyamet günü. Sadece Müslümanlarla değil helalleşme.
Bunu biraz açalım hocam. Yani hakikaten kafirlerle helalleşme.
Kanun şu üstadım. Kıyamet günü Allah kimsenin hakkını kimsede bırakmayacak.
Evet.
Müminle müminin helalleşmesi biraz kolay. Al namaz ver namaz. Yani borsa namaz üzerinden, oruç üzerinden, Kur'an üzerinden,
İyilikler.
Sadaka üzerinden, sadaka hasenatımız üzerinden.
Evet.
Kafirle sorun var.
Evet.
Kafirden biz alacaklıysak kolay günahlarımızdan devir yapacağız.
Evet.
İnşallah. Onunla ilgili ne olacak?
Evet, ne vereceğiz?
Ya çünkü kafirden kafir isterse ne vereceğiz biz adama?
Evet.
Yani kafire ne vereceğiz? Dolayısıyla
yani elimiz kafir değil mi? Sil.
Hayır, insan ne kafiri?
Evet.
Ama kafirin deyim yerindeyse belalı kafiri yani savaş halindeki kafiri söz etmiyoruz. Bir toplumda yaşıyoruz. İslam tarihinde hocam Medine-i Münevvere'de dahil hiçbir dönem sıfır kafirli bir toplum olmamışızdır biz.
Yani mutlaka karma.
Karma. Yani Medine-i
Müslümanlar çoğunlukta da olsa bir miktar gayrimüslim olabiliyor, kafir olabiliyor.
Toplumumuz buna kapalı değil bir
evet,
defa.
Evet.
Mekke ve Medine için İslam oturunca Mekke'ye kafirlerin girişi yasaklandı. Medine-i Münevvere'de Ashab-ı Kiram döneminde onlara nüfus hakkı tanınmadı ama köleler vardı kafir olarak yine.
Evet.
Yani sıfır kafir yok, hep kafirlerle beraberiz. Dolayısıyla insanlığı ortak kullanıyoruz biz.
Evet.
Şehirleri de ortak kullanıyoruz, insanlığı da ortak kullanıyoruz. Kıyamet günü kafirle hak hukuk sahibi olmak bir bela. Çünkü şu anda mesela elimizde bir bilgi yok Allah-u Teala'nın bunları nasıl değerlendi. Ama hak zayi etmeyeceğini kesin biliyoruz.
Evet.
Ve insan ezeli düşmanı bir Yahudi'ye hak öder mi kıyamet günü? O noktaya düşmemek lazım.
Evet.
Bu sebeple trafikte
ama kul hakkı o olabiliyor.
Tabii.
Evet.
Yani bu adam kafirdir diye Allah-u Teala vur gitsin kafasına izin vermiyor.
Evet.
Kafir insan ya. Ne evet. İslam devleti ona zulmedebilir? Fazla vergi alabilir. Sen hep buraları temizleyeceksin diye bir pratik ceza verebilir haksız yere. Ne de Müslüman beraber yaşadığı kafire bir sıkıntı edebilir. Çok Avrupa'da yaşayan yeni gençler sık sık soruyorlar işte burada kurallara uymak zorunda mıyız biz? İşte vergi kaçırsam günah mı? Görmüyor mu Almanlar hep İsrail'e götürüyor bu paraları filan vesaire. Sen samimiysen bırak oraları gel diyorum ben de.
Evet.
Yani bu kadar kötü gördüğün adamların yanında bütün sosyal haklarından istifade ediyorsun. Sonra döner satarken mesela sattığın dönere vergi ödememek için kafire payımı vereceğim bundan diyorsun.
Evet.
Bu kaçamak, bu insani değil. Ki İslami olsun. Yani insanlıkta bir anlaşılır bir tarafı yok ki İslam buna şöyle bir kural koyacağım desin.
Bir de hocam Müslüman bir toplum onlara güvence veriyor. Değil mi? Yani bir o toplumda yaşayan her insana güvence veriyor. Senin şu hakların emniyet altındadır diye.
Kural şu üstadım. Bu dünyada kafir Müslüman ortak yaşıyoruz. Allah'ın mülkünün ortak misafirleriyiz.
Evet.
İslam devletimiz olsa, Ömer bin Hattab radıyallahu anh bugün başımıza geçse, bu kural değişmeyecek. Değişmedi nitekim. Ömer'in döneminde kafirler huzur içinde yaşadılar. Askere de gitmeden, üstelik cihat da etmeden keyifle yaşadılar. Yani İslam dinlerin düşmanı değil. İslam öbür din mensuplarının düşmanı değil. Hınlık yapmalarına, yani gavurluk yapmalarına, Müslüman'a eziyet etmelerine müsaade
düşmanlık
etmiyor. Evet. Müsaade etmiyor.
Evet.
Yoksa insan olarak kafir diye kimseyi dışlamıyoruz biz. Ne trafikte dışlayabiliriz, ne komşuluk ilişkilerinde dışlayabiliriz. Bize gelen menkıbe, İmam-ı Azam'ın mesela kafir komşusuyla olan evet, muhabbeti şeyler, evet. Ne kadar narin bir ilişki bu.
Mecusi falan komşu. Ya,
kaldı ki bugün biz yani elhamdülillah tamamının Müslüman olduğunu varsayarak mesela İstanbul'da yaşıyoruz. Hele Anadolu'da hep Müslümanız diye yaşıyoruz elhamdülillah. Dolayısıyla trafikte velev ki mesela İsrail'de diyelim araç kullanıyorum. Müslüman nezaketimi orada da bozmam ben. Savaş başka şey ama insanca bulunduğum bir yerde başka bir şeydir.
Yani sokakta savaş yok değil mi? Ya arabayla...
Varsa savaş, oraya tankla girmem lazım, taksiyle
evet,
değil.
Evet.
Madem taksiyle dolaşıyorsun...
Sokak sivil alan bir yer. Sivil.
Sivili gizli bir savaş alanına çevirmek, hıncımı orada boşaltmak anlamında. Bu İsrail'de bile olmaz derken yani bu kelimeyi kullanmasam bile geçiyor içimden.
Evet,
ama
evet.
Kuralıma uyuyorum mecburen. Evet. Kaldı ki sen ezan okunan bir şehirde nasıl bunu uyabilir? Mesela camiye namaza gelen birisi park edip bir geri dön bakalım, ikinci aracın parkını engelledin mi, engellemedin mi sen? Çok basit bir örnek hocam. Hele Salatin camilerinde cuma namazı boşalırken bakın, cami tıkanıyor. Önünde bir beyefendi tam çıkışın önüne park ettiği için
evet.
Müslümanlar ayakkabısını giyemiyor. Hocam sen cami namaz kılmaya gelmişsin. Yani Müslüman Allah'ın huzuruna gittiği bir yerde kul hakkı cinayeti işlememeli. Dolayısıyla otoparktan tutuyoruz. Ta araç, mesela aracımızın bakımını yaptırmadığımız için gürültü yapıyor. Ya nazik bir Müslüman.
Mesela egzozdan
deliniyor egzozu.
Duman çıkıyor. Çünkü motor yağ yakıyor. Bilmem gidiyor araç ama arkasında müthiş bir siyah duman bırakıyor.
Bu arıza oluşsa bile çekici çağırıp bu aracı götür, bir saat ben tamirciye gidene kadar çevre kirlenmesin demek zorundayım ben.
Evet.
Cimrilik yapmanın gereği yok. Madem araç kullanıyorsun, Allah sana bu nimeti vermiş, 50 lira 100 lira da çekiciye ver, çekiciyle götür bu aracı. O gürültüyle millet rahatsız olmasın, insanlar rahatsız olmasınlar. Bu çok önemli. Bir başka mesele de üstadım, burada bunu vurgulamazsak trafikte Müslümanlık ilkemiz eksik kalır. Şimdi çocuklarımız araçlı bir dünyada doğdular.
Evet.
Ben araç deyince hala 60 yaşına yaklaştım. Burunsuz Volkswagen minibüsleri hatırlıyorum. Çünkü benim İstanbul'da...
Hocam bakın benim yani bir çiftçi ailesinin çocuğuyuz. İlk hayatımıza araç giren, affedersiniz, merkepler oldu. Sonra at oldu. Sonra atlı araba oldu. Sonra otomobil oldu. Yani çok sonra...
Kaç yaşındaydınız otomobili tanıdığınızda?
Yani belki de... Yani işte 20'li yaşlar falan.
Ciddi misiniz?
Evet.
Yani. Ben 10 yaşında gördüm hocam.
Öyle mi? 10 yaşında. Yani bizim şöyle görme
sizin
değil de...
edinme.
Edinme şeyi, evet.
Bu edinme bana 30 evet. yaşında nasip oldu. Şimdi ama yeni çocuklarımız doğduğunda bizim kapımızda araç var.
Tabii.
Dolayısıyla çocuklarımız çikolata ister gibi bu arabayı bana ver.
Evet.
Diyorlar.
Evet.
Diyecek de çocuk için normal bunu söylemesi. Fakat kanunla...
Çocuk dediğiniz gene de yani 18'li yaşlar.
Daha önce de isteyebiliyor çocuk. Yani evet. Çocuk merak ediyor. Bir evet. Döndüreyim bu direksiyonu diyor.
Evet.
Vitesle bir oynayayım diyor. Şimdi kanun bu noktada bize bağlar. Laik düzenin kanunu da olsa, kanun 18'den gün almadan çocuğu direksiyona oturtamazsın diyorsa, bir baba da 17 yaşında çocuğuna bir tur at gel diyorsa, bu bir defa istiğfar etmesi gereken bir hata yapmıştır. Evet, kimseyi öldürmeden çocuk geldi. Hatta bazen ben uyardığımda babalar da diyor, ya benden iyi araç kullanıyor, 30 senelik şoförüm diyor.
Evet.
Bu söz yanlış üstadım. Çünkü kanunlar bir birikim üzerine hazırlanıyor. O birikim ne zaman refleksleri kontrol altında olur bir insanın, bu ölçülüyor. Ne zaman heyecanlanıp fren diye gaz yerine basmaz, bu ölçülüyor. Bunun toplamına 18 yaş denmiş bir. Bazı ülkelerde 17 yaşında veriliyor.
Anadolu'da böyle kırda vesaire daha sanki çok erken yaşlarda veriliyor. Mesela traktör veriliyor falan çocuğa.
İşte bunların hepsi için kurala koyuyoruz.
Evet.
Günün birinde o çocuk kendisine, başkasının mülküne veya canına zarar verdiği zaman katil o arabayı veren babadır. Babadır.
Evet.
Şimdi ben babalara diyorum ki, mesela 50 bin liralık bir arabayı vermekte sakınca görmüyorsun. Çok iyi kullanıyor. Tamam. 20 bin lirayı kilitlediğin dolabın anahtarını versene çocuğa. Yarısı bile değil o arabanın.
Evet.
Daha çocuk. Ben o parayı ona biriktiriyorum. Burada ne oldu? Çocuğun gönlünü kıramama hastalığımız var.
Evet.
O anda da bana lazım değil araba, alsın oluyor. Bu sadece yasalara aykırı değil. Merhametli bir babalık ağda aykırı bu.
Evet, evet.
Gerçekten merhametin varsa çocuğa acıman lazım. Niye çocuğun ömrünün geri kalan kısmını hapishanede geçirtiyorsun çocuğa? Bir, iki, 18 yaşında da olsa araç alındığında bu çocuğa, yani bu çocuk kaç paralık arabaya binerse itidalli kullanır bunu. Mesela bu çocuk lüks 300 bin liralık bir arabaya bindiğinde gaza nasıl basar? Direksiyonu nasıl çevirir? Bunlar önemli hassasiyetler. Çocuk çok ısrar etti. Ben de söylüyorum, anahtarı da istiyor. Kasanın anahtarını da istiyor. Madem her ısrar ettiğinde çocuğun veriliyor. Baba, bu katliamın, bunu katliam görüyorum ben. Bu kaza değil o zaman. Bu katliamın Allah katında hesabını verir. Avukatlar seni becerip kurtarabilirler bu işten.
Evet.
Ama Allah'ın huzurunda avukat olmayacak, melek olacak.
Evet.
Burada bir nokta daha var üstadım. Çok önemli bir fıkıh meselesi, çünkü siz saate bakmaya başladınız.
Evet, evet.
Şimdi kazalar olmasın isteriz. Ama kaza olur da bir, araçlara zarar gelirse helalleşmek çok kolay. Niye? Götür, aynan mı kırıldı? Buyurun tamirciye gidelim, al aynanı. Hadi selamünaleyküm, tokalaşıp nezaket gösterip tokalaşırız. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten bunu sigortalarda bir nebze yapıyorlar.
Yapıyorlar.
Kanuni sigorta var. Kanuni sigorta bunu yapıyor. İki, insan bedenine zarar geldiyse, haşa yani temenni ettiğimizden değil ama büyük oranda cana zarar geliyor. Cana zarar geldi, bedene zarar geldiyse ortaya diyet girer. İnsanın kırılmış
can bedeli.
Can bedeli, kırılmış kolunun, çıkmış gözünün bedeli var.
Evet.
Evet, kanunlar bunu hallediyorlar. Yani kanun buna bir ceza takdir ediyor. Ama yine de mümin bir insan bir müftüye gidip, böyle bir kaza oldu, trafik bana bu suç oranını tespit etti ki genelde trafik hiçbir zaman sıfır suçlu görmüyor kimseyi. Çok evet. Az yani, çok az.
Doğru.
Yani otobanda tellerle örülü yere atlıyor insan, orada ölüyor veya sakat kalıyor ki yani orada insan olması suç, sen frene geç bastın diyor. Sana da evet. İşte
8%, %20 falan.
100 bir şey veriyor.
Veriyor, evet.
Yani geç uyku uyumamıştın diyor. Ya da senin vicdanın o arada cep telefonuyla konuşuyordum diye seni suçluyor vicdanın. Yani Müslümanın bir de bu boyutu var.
Evet.
Sen haklı değilsin diye sesi ona söylüyor içeriden. Muhakkak diyet devreye girecek kazalarda. İki, can bedeli girecek. Ona da biz diyet diyoruz. Bir müftü efendiye gidip bu ne kadardır, nasıldır tespit ettirir. Sigortanın ödediği bir bedeli müftü bey sayabilir. Bu yeter buna diyebilir. Karşı tarafla sulh yapıldıysa, kardeşim biz de suçumuzu kabul ettik, boş ver. Medeni bir insana ya da böyle bir şey tenezzül etmeyecek bir insana rastladık. Ben hakkımı helal ediyorum dedi ama ölen birisinin hak helalliğini varislerinin tamamı yapar. Evet. Büyük oğlu helal etti yetmiyor. Annesi babası yaşıyorsa varisleri helal edecekler. Onun çocukları yaşıyorsa çocukların hepsi. Küçükse çocuğu büyümesi beklenecek.
Reşit. Büyük iş.
3 yaşında çocuk helal etse ne olur?
Büyük iş değil mi?
Çocuk 15 yaşını geçecek. Evet. 18 yaşına gelecek. Helal ettim amca sana hakkımı diyecek. Kaldı ki şimdi Anadolu'da o çocuk büyütülüyor intikam almak için. Evet. Bu helalleşmelere baştan gidilmediği için hanımı kesinlikle helal edecek veya kocasıysa helal edecek. Bu helallikler sağlanmalı muhakkak. Burada rakamlar da var. Bu rakamlar dediğim gibi müftü efendiye gidilecek. Bize bir işte Diyanet ne rakam belirliyor bu tip şeylerde? Diyetin bir rakamları var çünkü. Hmm. Mesela kolun bir bedeli var. Bir gramaj ağırlığı var. Gözün bir ağırlığı var. Umumiyetle mahkemelerde de bunlar takdir ediliyor ama mesela şöyle bir bariz fark söyleyeyim. Mahkeme 18 yaşında birisinin ölümüyle 80 yaşında birisinin ölümü arasında aynı diyeti vermiyor. Aynı cezai oranı vermiyor. Bu zaten yaşamayacaktı gibi bir
mantığı mesela, var.
Böyle bir hesaplama mantığı var. Bizim şeriatımızda ise insan 1 yaşında da 100 yaşında da aynı tartılıyor.
Evet.
İnsanlığına değer biçiliyor onun çünkü. Bir çok önemli nokta, kaza yapıp da birisinin ölümüne sebep olan mümin 2 ay kefaret orucu tutacak.
Evet.
Bu bundan hiç istisna. Bu helallikle ilgili bir durum değil. Çünkü kaza ile insan öldürmenin bir insan hukuku boyutu var. Bir de Allah'ın hakkı var. Allah'ın hakkı 2 ay oruç tutmak.
Kamu yararı falan.
İşte kamu ona
Allah'ın hakkı. Evet.
Buna biz Allah'ın hakkı diyoruz. Bu 2 ay oruç çok önemli. Ahirete o oruçta gitmemeli mümin. Tıpkı hani Ramazan kefareti oluyor ya. Evet, 60 evet. gün ard arda hiç ara
belki
vermiyor.
En terbiye edici şey bu kefaret.
Artık onun manevi boyutuna şimdi vaktimiz evet, yetmez. O evet. oruç mümini 60 gün teyakkuzda tutuyor.
Evet, evet, evet.
Ondan sonra ben bir kamyon şoförü arkadaşımız ki yani zahiren haksız değildi adam. Yani çocuklar topu kaybolmuş, kum boşaltan kamyonun altına girmişler topunu Allah almak Allah. İçin. Bunu görmesi mümkün değil şoförün.
Evet.
Ama mahkeme suçlu buldu adamı. Sokağa muavinsiz niye girdin gibi bir ceza verdiler. Bize geldiğinde bu 2 ay orucu tut sen dedik. Adam ondan sonra dedi ki hocam bu dünyada değil şoförlük, kamyon, taksi bir şey görmek istemiyorum dedi. O 60 gün bana 60 sene gibi geldi dedi.
Evet.
Fakat mümin bir insan gitti öbür tarafa kamyonunu sattı, tazminatını ödedi. Onlar istediğinden fazlasını verdi. Ama müminin kalbi hiçbir zaman rahat edemez hocam.
Evet.
Bir cana kıyıyorsun. 7 yaşında bir çocuk hocam.
Ya.
Kumun altında kaldı olduğu gibi.
Allah'ım.
Adam kumu üstüne boşalttı. Böyle bir kaza.
Evet.
Bunun adı kaza. Ama uykusuz araç kullananınki kaza mı değil mi o şüpheli.
Evet.
O çok büyük bir vebal. Yani burada bir uyarı yapıyorum üstadım. Mesela ben uyku gücümü biliyorum. Biiznillah bu gece hiç uyumasam, öyle bir buraya gelseydim, bu konuşmayı büyük oranda böyle yapabilirdim. Ama bugün mesela buraya 9'da geldim diyelim. Akşama doğru dün gece uykum arızalıysa ben %30'larını kaybetmiş bir Nurattin oluyorum. Mesela o en tabii iyi ezber hocam, bildiğim tabii. yerleri bile okumakta zorlanıyorum.
Evet.
Bir söz bakıyorum bana 2 defa söyleniyor. Bazı geceler yolcu oluyorum filan uykum evet. azalıyor. Tamamen uyumama değil azalıyor yani. Azalının azalması bile benim kimliğime etki ediyor.
Evet.
Bunu yanımdakiler anlıyor. Hoca rahatsız diyorlar.
Evet.
O zaman ben araç kullanmam yasak demek bana.
Evet.
Bitti. 2. Bu uyku ama devlet ne diyor? İşte 3 saat direksiyonda kaldıysan çeşmenin başında bir yüzünü yıka diyor. Biz ona öyle demiyoruz tabii. Abdest aldı 2 rekat namaz kıl camide. Çocuklara da bir sandviç ısmarla orada bir neşelenilsin. Aracın camlarını aç, havası temizlensin. Misal yani.
Evet.
2. İlaç kullanan müminler kesinlikle doktora bu ilaçtan sonra araç kullanabilir miyim sormalıdırlar.
Evet.
Çünkü ağrı kesici ne demek? Beyni bir nebze uyuşturmak demek.
Tabii. Şimdi vücudu daha
robotlaştırıyor evet. bir miktar. Şimdi bir ilacın kutusunda yazıyor ki bu ilacı kullandıktan sonra 3 saat elinize bıçak almayın, makinenin başına geçmeyin diyor. Ya bu ne demek? Araç hiç kullanamazsın demek. Yani bıçağı tutarken görmezsin, elini kesersin diyor sana.
Evet.
Direksiyonun başında hiç olmayacaksın demektir. Yani ilaç kullanan müminler bu hassasiyeti sağlayacaklar. Sağlayamazlarsa trafikteki cinayeti basit bir cinayet olmaz onun. Maazallah.
Evet.
Bir başka mesele üstadım. Çok yaygın bir şekilde kamu malına verilen zarar. Mesela elektrik direğine çarptık. O arada da kimse yoktu. Ara çektik gittik.
Devrildi elektrik.
Devrildi. Yahut da orada devletin koyduğu bir tabela vardı. O tabelaya çarptık. Tabela yamuldu, çektik gittik. Biz kimsenin gördüğü yok.
Trafik tabelasını çalanlar var.
Hocam hırsızları konuşmuyoruz. Hata en yanlış yapanları konuşuyoruz.
Evet.
Kesinlikle hocam kamu malının, yani bize helal, biz vatandaşız mantığı olmaz. Mesela belediyenin tabelası da belediyeye gidip selamun aleyküm, kim bu yollardan sorumlu, ben filan yerde çarptım.
Tabela.
Kardeşim biz zaten bakıma alıyorduk onları, çek git diyorsa müdür ben kurtuldum.
Evet.
Hayır, biz sana şurada ceza, zabıtaya git şu cezayı kessinler diyoruz, o cezayı ödeyelim. Ahirette ödemekten iyidir. Evet. 80 milyonla mı uğraşacağız ahirette hocam?
Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Bendeniz Ahmet Taş getiren, trafiği konuştuk. Aman dikkat, aman dikkat. Dünya bedeli var, ahirette daha büyük bir bedel var. Allah'ın huzurunda hesap verme zorluğu var.
Kurala uyacağız.
Evet, kurallara uyalım. Kurallar binlerce tecrübenin ürünü olarak belirleniyor. Kafamıza göre kural üretmeyelim ve canlara sadakat gösterelim, koruyalım. Hayırlı günler diliyoruz, kazasız günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.